Ayrım 8. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 100. 15. bölüm. Otelde tuhaf tuhaf hikayeler duyuyordum. Esrarkeşlere, güzel komi arayışıyla otellerin eşiğini andıran yaşlı kulampalarla, hırsızlara ve şantajlara dair hikayeler dönüyordu. Mario bana eskiden çalıştığı bir oteli anlattı. Burada bir oda hizmetçisi, Amerikalı bir hanımefendinin paha biçilmez elmas yüzüğünü çalmıştı. Personelin günler boyunca işten ayrılırken aranmasına, iki dedektifin de otelin altını üstüne getirmesine rağmen yüzük bulunamamıştı. Hizmetçi kızın fırında bir sevgilisi vardı. Adam yüzüğü pişireceği bir ekmeğin içine koymuş, arama sona erene dek yüzük orada hiç kuşkusuz uyandırmadan öylece durmuştu. Hizmetçi kızın fırında bir sevgilisi vardı. Adam yüzüğü pişireceği bir ekmeğin içine koymuş, arama sona erene kadar orada hiç kuşku uyandırmadan öylece durmuştu. Bir keresinde Valenti boş bir anımızda bana kendiyle ilgili bir hikaye anlatmıştı. Bu otel hayatı iyi güzel hoş da, Monde Petit, işsiz kalmak tam bir azap. Aç kalmak ne demek bilirsin herhalde. Hı? Yoksa bulaşık yıkamazdın. Eh, ben biçare bir polongür değilim. Ben bir garsonum. Ve bir keresinde 5 gün aç kaldım. Tek bir ekmek kırıntısı dahi olmadan 5 gün. Tanrım, inan o 5 gün tam bir işkenceydi. Durumun tek iyi yanı kiramı peşin ödemiş olmamdı. Latin mahallesinde Rue Saint-Eloi'de pis, ucuz küçük bir otelde yaşıyordum. Adı hotel. O mahallede doğan ünlü bir fahişenin adı herhalde. Açlıktan ölüyordum ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Otel sahiplerinin garson tutmak için gittiği kafelere bile uğrayamıyordum. Çünkü cebimde içecek parası yoktu. Tek yapabildiğin gün ve gün biraz daha zayıf düşerek yatakta uzanıp tahta kurularının tavanda koşuşturmasını seyretmekti. Aynı şeyi bir daha asla yaşamak istemediğime emin olabilirsin. 5. günün öğleden sonrası yarı çıldırmış haldeydim. En azından şu an bana öyle geliyor. Odamın duvarında eski solmuş bir kadın resmi vardı. Kadının kim olduğunu merak etmeye başladım ve bir saat sonra mahallenin koruyucu azizi Azize Elois olması gerektiğine kanaat getirdim. Resim daha önce hiç dikkatimi çekmemişti ama şimdi öyle uzanmış seyrederken aklıma olağanüstü bir fikir geldi. Dinle tatlım, dedim kendi kendime. Böyle giderse açlıktan öleceksin. Bir şeyler yapman gerek. Azize Elois'e dua etsene. Dizlerinin üstüne çöküp sana biraz para göndermesini iste. Zararı olmaz ya, bir dene. Delice değil mi? Ama insanın aç kalınca yapmayacağı şey yoktur. Hem dediğim gibi bir zararı yoktu. Yataktan çıkıp dua etmeye başladım. Şöyle dedim. Sevgili Azize Elois, gerçeksen lütfen bana biraz para gönder. Fazla bir şey istemiyorum. Sadece ekmek ve bir şişe şarap alıp gücümü geri kazanmama yetecek kadar. 3-4 frank kâfi. Bana bu seferlik yardımcı olursan sana nasıl şükran duyacağımı tahmin edemezsin Azize Elois. Ve bana bir şey yollarsan inan ilk iş sokağının sonunda kiliseye gidip adına bir mum yakacağım. Amin. Azizlerin adlarına mum yakılmasından hoşlandıklarını duyduğum için katmıştım son kısmı. Elbette sözümde durmayı planlıyordum. Ama ben ateistimdir. Duanın aslında bir işe yarayacağına inanmıyordum. Neyse, tekrar yatağa girdim ve 5 dakika sonra kapı gürültüyle çalındı. Maria adlı güzel bir kızdı. Otelimizde yaşayan iri şişko bir köylü kızı. Çok aptal bir kızdı ama temiz kalpliydi ve beni o halde görmesini pek istemiyordum. Beni görünce feryat etti. Nom de Dieu, dedi. Ne oldu sana? Bu saatte neden yataktasın? Betin benzin atmış, ölü gibi duruyorsun. Gerçekten de kim bilir nasıl görünüyordum. 5 gündür yemek yememiş, yataktan çok az çıkmıştım ve 3 gündürdür ne yüzümü yıkanmış ne tıraş olmuştum. Oda da ahıra dönmüştü. Ne oldu, dedi Maria tekrar. Ne mi oldu? Dedim. Tanrım, açlıktan ölüyorum. 5 gündür boğazımdan bir lokma geçmedi. İşte bu oldu. Maria dehşete düşmüştü. 5 gündür boğazından lokma geçmedi mi? Dedi. Ama niye? Paran yok mu ki? Para mı dedim? Param olsa aç kalır mıydım sence? Dünyadaki tek varlığım 5 sou. Her şeyimi de rehine verdim. Şu odaya bir bak. Satabileceğim ya da rehine verebileceğim başka bir şey kalmış mı? 50 santimden daha değerli bir şey bulursan benden akıllısın demektir. Maria odaya bakmaya başladı. Ortalıktaki çöpleri karıştırdı. Sonra aniden epey heyecanlandı. Büyük dolgun dudaklı ağzı hayretten açık kaldı. Aptal şey! Diye bağırdı. Ahmak! Bu ne peki? Bir köşede duran boş bir yağ bidonunu eline aldığını gördüm. Eşyalarımı satmadan önce sahip olduğum bir gaz lambası için haftalar önce satın almıştım bunu. O mu? Dedim. Yağ bidonu ne olmuş yani? Ahmak! Alırken 3 frank 50 santim depozito ödememiş miydin? Elbette 3 frank 50 santim ödemiştim. Bidon için hem depozito alıyorlardı, sonra bidonu iade ederken paranızı geri alıyordunuz. Ama bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Evet, diye konuşmaya başladım. Aptal, diye bağırdı Maria tekrar. Öyle heyecanlandı ki dans etmeye başladı. Takunyaları yeri delip geçecek sandım. Aptal, delisin, delisin. Tek yapman gereken bunu dükkana iade edip depozitonu geri almak değil mi? Gözünün önünde 3 frank 50 santim dururken aç kalıyor, ahmak. O 5 gün boyunca bidonu dükkana iade etmenin bir kez bile aklıma gelmemiş olmasına şu an inanamıyorum. Elimde neredeyse nakit olarak 3 frank 50 santim vardı da fark etmemiştim. Çabuk diye bağırdım Maria'ya. Benim için sen götür, köşedeki manava götür. Arkandan kovalayan varmış gibi koş, yemek de getir. Maria sözümü ikiletmedi. Bidonu kapmasıyla bir fil sürüsü geçiyormuş gibi takırtılar çıkararak merdivenden aşağı indi ve bir kolunun altında 1 kilo ekmek, diğerinin altında yarım litre şarapla 3 dakika içinde geri döndü. Durup teşekkür bile etmedim. Sadece ekmeği kaptığım gibi dişledim. Uzun süre aç kaldıktan sonra ekmeğin tadı nasıl geliyor hiç fark etmiş miydin? Soğuk, ıslak, hamurumsu, neredeyse macun gibi. Ama Tanrım, nasıl da lezzetliydi. Şaraba gelince tek seferde yuvarladım ve doğrudan damarlarıma girip vücudumda taze kan misali aktığını hissettim. Ah, ne iyi geldi. 1 kilo ekmeği nefes bile almadan mideye indirdim. Maria elleri belinde durmuş, yemek yememi izliyordu. Kendini daha iyi hissediyor musun ha? Dedi. Ben yemeği bitirince, daha iyi mi? Dedim. Kendimi mükemmel hissediyorum. 5 dakika öncekinden farklı biriyim. Artık dünya üzerinde ihtiyacım olan tek bir şey var. Bir sigara. Maria elini önlüğünün cebine attı. Ama alamazsın, dedi. Hiç param yok. Senin 3 frank 50 santiminden geriye de bu kadar kaldı. 7 sou. Yetmez. En ucuz sigaraların paketi 12 sou. O zaman alabilirim, dedim. Tanrım, ne büyük şans. Bende de 5 sou var. Ucu ucuna yetiyor. Maria 12 sou'yu aldı ve tütüncüye doğru yola koyuldu. Ama sonra tüm bu süre zarfında unuttuğum bir şey geldi aklıma. Şu lanet Azize Elois vardı. Bana para yollarsa ona mum yakma sözü vermiştim ve hakikaten duanın gerçekleştiğini kim inkar edebilirdi? 3-4 frank demiştim. Hem ardından da 3 frank 50 santim kucağıma düşmüştü. Çıkar yolu yoktu. 12 sou'umu muma harcamam gerekecekti. Maria'yı geri çağırdım. Boş ver dedim. Azize Elois var. Ona mum adadım. 12 sou'yu muma harcamam gerek. Ne komik değil mi? Sonuç itibariyle yine de sigara içemeyeceğim. Azize Elois mi? Dedi Maria. Azize Elois'e ne olmuş? Ona para göndermesi için dua ettim ve mum adadım, dedim. Duamı gerçekleştirdi. Her halükarda para elime geçti. O mumu almam gerekecek. Sıkıcı bir durum ama bana sözümde durmam gerekiyormuş gibi geliyor. Ama Azize Elois aklına nereden geldi? Dedi Maria. Resminden, dedim. Ve tüm olayı baştan anlattım. İşte bak şurada, deyip duvardaki resmi gösterdim. Maria resme baktı, sonra ardı ardına kahkaha atmaya başlayarak beni afallattı. Daha da çok güldü, güldü. Odada ayaklarını yere sertçe vura vura ve belindeki yağları sanki patlatacaklarmış gibi tuta tuta yürüdü. Çıldırdığını sandım. Ancak 2 dakika sonra konuşabildi. Aptal, diye bağırdı sonunda. Sen şimdi gerçekten de diz çöküp şu resme dua ettiğini mi söylüyorsun bana? Onun Azize Elois olduğunu sana kim söyledi? Ama Azize Elois olduğundan eminim, dedim. Ahmak, bu Azize Elois falan değil. Bil bakalım kim? Kim? Dedim. Bu otele adını veren kadın. Şu nokta nokta ya imparatorluğun meşhur fahişesine dua etmiştim. Ama neticede pişman değildim. Maria ile bir güzel güldük. Sonra durumun üstünden geçtik ve Azize Elois'e hiçbir borcum olmadığına karar verdik. Duayı gerçekleştiren belli ki o değildi ve ona mum almama hiç gerek yoktu. Yani neticede sigaralarıma kavuştum. 16. Bölüm. Günler birbirini kovaladı ama Auberge de Jahan Cotard'da pek açılacağı benzemiyordu. Bir gün öğleden sonraki molamızda Boris'le oraya gittik ve gerekli düzenlemelerin hiçbirinin yapılmadığını gördük. Sadece açık saçık resimler asılmıştı ve kapıda 2 yerine 3 tane alacaklı vardı. Patron bizi her zamanki mülayim haliyle karşıladı ve bir saniye sonra bana müstakbel bulaşıkçısına dönüp 5 frank borç aldı. Bundan sonra lokantanın laftan öteye geçmeyeceğine iyice emin oldum. Lakin patron tekrar açılışın tam 2 hafta sonra olacağını söyledi ve bizi yemekleri pişirecek kadınla boyu 1 metre 50 santim, kalçası ise 1 metre genişliğinde olan Baltık bölgelerinden bir Rus'la tanıştırdı. Kadın aşçılığa düşmeden önce şarkıcılık yaptığını, müthiş bir sanatçı ruhuna sahip olduğunu ve İngiliz edebiyatına, özellikle Tom amcanın kulübesine bayıldığını söyledi bize. Plangürlerin düzenine 2 haftada o kadar alışmıştım ki daha farklı bir hayat tahayyül bile edemiyordum. Basma kalıp bir hayattı bu. 6'ya çeyrek kala aniden sıçrayarak uyanıyor, o kirli suratınızla yağdan kas katı kesilmiş giysilerin içine giriyor, alelacele dışarı fırlıyordunuz. Kaslarınız size direniyordu. Şafak vakti oluyor, işçi kıyafetleri dışındaki pencerelerde ışık yanmıyordu. Gökyüzü kobalttan oluşan engin yassı bir duvarı andırıyordu. Çatılar ve kulelerse sanki o duvarın üstüne yapıştırılmış siyah kağıtlar gibiydi. Uykulu adamlar 3 metrelik çalı süpürgeleriyle kaldırımları süpürüyor, yoksul insanlar çöp tenekelerini karıştırıyordu. Bir elinde çikolata, bir elinde kruvasan taşıyan kızlar, işçiler metro istasyonlarına doluşuyordu. Daha da fazla işçiyle dolu tramvaylar gürleyerek kasvetli kasvetli geçiyordu. Çabucak istasyona inip yer bulabilmek için kavga ediyordunuz. Sabahın 6'sında Paris metrosunda kelimenin tam anlamıyla kavga etmek gerekiyordu. Ve sağa sola yalpalanan yolcu kalabalığının içinde nefesi buruk şarap, sarımsak kokan suratsız bir Fransızla burun buruna sıkış tepiş duruyordunuz. Sonra otelin bodrumundaki labirente iniyor ve öğleden sonra 2'ye güneşin tepede olduğu ve şehrin insanlarla, otomobillerle karanlığa büründüğü saate kadar gün ışığı nedir unutuyordunuz. Otelde 1 hafta çalıştıktan sonra öğleden sonraki mola saatimi uyuyarak ya da param varsa bistroda geçirdim. İngilizce dersi alan birkaç hırslı garson dışında tüm personel serbest vaktini böyle boşa harcıyordu. Tüm sabah çalıştıktan sonra daha iyi bir şey yapamayacak kadar miskin hissediyordunuz kendinizi. Bazen bir düzine plangur toplaşıp Rue de Sieste'deki mide bulandırıcı genel eve gidiyordu. Ücret sadece 5 frank 25 santim. Yani 10,5 peniydi. Adını Le Prix Fix takmışlardı. Ve orada yaşadıklarını büyük bir şakaymış gibi anlatıyorlardı. Burası otel çalışanlarının en sevdiği buluşma yeriydi. Plongürlerin maaşları yüzünden evlenemiyorlardı. Kuşkusuz yer altında çalışınca da insan seçici davranamıyordu. Bundan sonra 4 saat daha Bodrum'da kalıyor, sonra kante içinde serin sokağa atıyordunuz kendinizi. Sokak lambalarının yandığı, Paris lambalarının o tuhaf morumsu ışıltısının ortaya çıktığı vakitti bu. Nehrin ötesinde Eyfel Kulesi, ateşten dev yılanları andıran zikzaklı tabelalarla tepeden tırnağa parlıyordu. Yığınla otomobil sessizce bir o yana bir bu yana akıyordu ve loş ışıkta müthiş zarif görünen kadınlar kemerlerin altında yukarı aşağı dolanıyordu. Bazen bir kadın Boris'e ya da bana bakar, yağlı giysilerimizi fark edince de hemen bakışlarını çevirirdi. Metroda bir savaş daha verdikten sonra 10'da evde oluyoruz. Ondan gece yarısına kadar çoğunlukla sokağımızdaki küçük bistroya, Arap amelelerin uğrak yeri olan yeraltı mekanına gidiyordum. Kavgaların eksik olmadığı bir yerdi burası. Bazen de bir kez ürkütücü bir şekilde şişelerin fırlatıldığını görüyordum ama Araplar prensip olarak kendi aralarında dövüşüyor ve Hristiyanları rahat bırakıyorlardı. Arap içkisi olan rakı çok ucuzdu ve bistro gece yarılarına kadar açıktı. Çünkü Araplar şanslı adamlar, tüm gün çalışıp tüm gece içme becerisine sahiptiler. Bu tipik bir plongur hayatıydı ve o sıralarda bana hiç de fena bir hayat gibi gelmiyordu. Kendimi yoksul hissetmiyordum. Zira kiramı ödeyip tütün, yol ve pazar günkü yemeğimin parasını ayırdıktan sonra bile içki için günde 4 frank kalıyordu ve 4 frank bir servetti. Böylesine basitleşmiş hayatın beraberinde ifade etmesi çok güç, yoğun bir tatmin hissi geliyordu. İyi beslenmiş bir hayvanın hissedeceği türden bir tatmin. Çünkü gerçekten de plongürlerin hayatında daha basit bir şey olamaz. Plongürler iş ve uyku arasında bir ahenk içinde yaşıyorlar. Düşünmeye vakitleri yok ve dış dünyanın bilincinde bile değiller. Onların Paris'i otel, metro, birkaç bistro ile yataklarından ibaret. Gezmeye gideceklerse kucaklarına oturup istiridye ve bira yuvarlayan bir hizmetçi kızla en fazla birkaç sokak uzağa gidiyorlar. Boş günlerinde öğlene dek yatıyor, sonra sırtlarına temiz bir gömlek geçiriyor, içkisine zar atıyor ve öğle yemeğinden sonra tekrar yatıyorlar. Onlar için tek gerçek bağlut, içki ile uyku. Uyku bunların arasında en önemlisi. Bir gece sabaha karşı penceremin hemen altında bir cinayet işlendi. Korkunç bir velveleyle uyanıp pencereye gittim ve bir adamın aşağıdaki taşların üstünde boylu boyunca yattığını gördüm. Katillerin üçünün de sokağın ucunda tüydüğünü görebiliyordum. Birkaç kişi aşağı indik ve adamın çoktan ölmüş olduğunu gördük. Kurşun bir boruyla kafatası kırılmıştı. Kanının rengini hala hatırlıyorum. Tuhaf bir şekilde mordu. Şarap rengi gibi. O gece eve döndüğümde kan hala taşların üzerindeydi ve okula giden çocukların onu görmek için kilometrelerce öteden geldiği söyleniyordu. Ama geriye dönüp baktığımda beni en çok şaşırtan, cinayet işlendikten sonraki 3 dakika içinde tekrar yatağa girip uykuya dalmış olmam. Sokaktaki çoğu kişi için geçerliydi bu. Sadece adamın yaşayıp yaşamadığına bakmış, sonra doğrudan yatağa girmiştik. Çalışan insanlardık. Bir cinayet uykumuzdan olmamıza değer miydi? Otelde çalışmak bana uykunun gerçek değerini öğretti. Tıpkı aç kalmanın bana yemeğin gerçek değerini öğretmesi gibi. Uyku sırf fiziksel bir ihtiyaç olmaktan çıkmıştı. Şehvetli bir şeydi. Rahatlamadan ziyade bir sefahatti. Tahta kurusu sorunumdan da kurtulmuştum. Mario köklerini kurutacak bir çözüm öğretmişti bana. Çarşafların üstüne bolca karabiber serpiştirmek. Beni hapşırtıyordu ama tahta kuruları bundan nefret ediyor ve diğer odalara göçüyordu. 17. Bölüm. Haftada 30 frangı içkiye ayırabildiğim için mahallenin sosyal hayatına katılabiliyordum. Hotel des Trois Monnaies'in dibindeki küçük bistroda cumartesileri çok neşeli geceler geçirmişliğimiz var. 20 metrekarelik tuğla döşemeli odaya 20 kişi doluşuyor ve dumandan göz gözü görmüyordu. Herkes ya avazı çıktığı kadar bağırdığından ya da şarkı söylediğinden sağır edici bir gürültü vardı hep. Bazen sadece karmaşık bir hayhuy oluyordu, bazense herkes bangır bangır aynı şarkıyı söylemeye başlıyordu. Charleston dansı yaparken pantolonunu kaybetti. Azaya günde 14 saat cam fabrikasında çalışan ve ağır adımlarla yürüyen iri köylü kızı, bazen sadece karmaşık bir hayhuy oluyordu, bazense herkes bangır bangır aynı şarkıyı söylemeye başlıyordu. Marsiyelesi, Enternasyoneli, Madelon'u ya da Les Francis et Les Frambosi. Azaya günde 14 saat cam fabrikasında çalışan ve ağır adımlarla yürüyen iri köylü kızı, Charleston dansı yaparken pantolonunu kaybetti diye bir şarkı söylüyordu. Arkadaşı Marianette de erdemli mi erdemli, zayıf, koyu tenli, korsikalı kız dizlerini birleştirip göbek dansı yapıyordu. İhtiyar rujler içeri girip çıkıyor, içki otlanıyor ve bir keresinde karyola alırken onları dolandıran biriyle ilgili uzun, çetrefil bir hikaye anlatmaya çalışıyordu. Bir deri bir kemik kalmış, sessiz re, köşesinde oturup usul usul demleniyordu. Sarhoş Charlie yarı dans edip yarı yalpalarken tombik avucunda sahte absent dengeliyor, kadınların memelerini avuçlayıp uzun uzun şiir okuyordu. İnsanlar içkisine dart oynuyor, zar atıyordu. İspanyol manuel kızları bara sürükleyip zar kutusunu şans için göbeklerinde sallıyordu. Madame Fe barda durup kalaylı huniden hızla yarım litreye tekabül eden ölçü biriminde şarap dolduruyor, odadaki bütün erkekler ona kur yapmaya çalıştığından ıslak bir bulaşık bezini de elinde hazır bulunduruyordu. İki çocuk, duvarcı büyük Louis'in piçleri köşede durup bir kadeh şerbet paylaşıyordu. Herkes çok mutluydu. Dünyanın güzel bir yer, bizlerin de takdir edilesi insanlar olduğumuza çok emindik. Gürültü bir saat boyunca neredeyse hiç kesilmiyordu. Sonra gece yarısına doğru kulak tırmalayıcı bir "Vatandaşlar!" haykırışı ve düşen bir sandalye sesi duyuluyordu. Kırmızı suratlı sarışın bir işçi ayağa kalkmış, bir şişeyi masaya vuruyordu. Herkes şarkı söylemeyi kesiyordu. "Şşş! Frakes başlıyor!" lafı dolanıyordu etrafta. Frakes tuhaf bir yaratıktı. Hafta içi düzenli olarak çalışan, cumartesileri de nöbet geçirene kadar içen limasolinli bir taş ustası. Hafızasını yitirmişti. Savaştan önceye dair hiçbir şey hatırlamıyordu ve Madame Fe onunla ilgilenmezse alkol yüzünden darma duman olurdu. Cumartesi geceleri 5 civarında birilerine maaşını çarçur etmeden Frexu'yu yakalayın derdi. Frex yakalandıktan sonra da parasını alır, sadece güzel güzel içmeye yetecek kadarını ona bırakırdı. Frex bir hafta kaçmıştı. Kör kütük bir halde Place Mongi'ye çıkınca bir otomobilin altında kalmış ve kötü yaralanmıştı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 111.